Bu kitap Altı Nokta Köyler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Bildan Sevin, eserin adı Amok Koşucusu, yazarı Stephen Zweig, türü öykü, basım yeri ve tarihi, 4 El Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zafer Mahallesi, 147. Sokak, 913A, Esenyurt, İstanbul. 13. basım, Ocak 2020. Bu kitap 60 sayfadır. 1. ayrım. 1912 yılının Mart ayında Napoli Limanı'nda büyük bir transatlantiğin yük boşaltma işlemleri sırasında gazetelerin hakkında oldukça kapsamlı ama hayali unsurlarla süslenmiş haberler yayılmadıkları tuhaf bir kaza meydana geldi. Oşya'nın yolcusu olmama rağmen benim de tıpkı diğerleri gibi bu garip olaya tanık olmam mümkün değildi. Çünkü olay gece kömür yükleme ve yük boşaltma işlemi sırasında cereyan etmişti. Ve o sırada biz gürültüden kaçmak için karaya çıkmış, oradaki kafelerde ya da tiyatrolarda vakit geçiriyorduk. Yine de ben şahsen o zamanlar dile getirmediğim bazı tahminlerimin yaşanan o sahnenin gerçek açıklamasını içinde barındırdığını düşünüyorum. Ve aradan geçen bunca yılın ardından o garip olayın hemen öncesinde gerçekleşen özel bir konuşmayı artık açıklayabilirim diye düşünüyorum. Kalküta'daki gemi acentesinde Avrupa'ya geri dönüş için bir yer ayırtmak istediğimde görevli hayıf alarak omuzlarını silkti. Bana bir kamera vermesinin mümkün olup olmadığını henüz bilmiyordu. Gemi, yağmur mevsiminin kapıya dayandığı bu günlerde daha Avustralya'dayken neredeyse tamamen doluyordu. Bu yüzden önce Singapur'dan gelecek telgrafı beklemek zorundaydı. Ertesi gün bana sevindirici haberi verdi. Benim için bir yer bulmuştu ama güvertenin hemen altında ve geminin ortasında pek de konforlu olmayan bir kameraydı. Eve dönmek için sabırsızlanıyordum. Fazla düşünmedim ve yeri ayırttım. Görevlinin bana verdiği bilgiler doğruydu. Gemi tıka basa doluydu ve kamera kötüydü. Küçük, basık, dikdörtgen biçiminde bir kovuktu. Makine dairesine çok yakındı ve sadece yuvarlak, puslu bir pencere camı tarafından aydınlatılıyordu. Boğucu, yoğun hava, petrol ve küf kokuyordu. İnsan bir an bile tepesine çıldırmış çelik bir yarasa gibi vızıldayarak dönen elektrikli vantilatörden kaçamıyordu. Aşağıda makine, durdurak bilmeden aynı merdiveni soluk soluğa tırmanan bir kömür hamalı gibi hırıldıyor ve inliyordu. Yukarıda ise gezinti güvertesinde hiç durmadan bir o yana bir bu yana sürüklenen adımların sesleri duyuluyordu. Bavulumu o küf kokulu gri traversten yapılma mezara koyar koymaz kendimi tekrar güverteye attım. Ve karadan gelip dalgaların üzerinden eserek aşağılardan bize doğru yükselen tatlımsı yumuşak rüzgarı amber gibi içime çektim. Ama gezinti güvertesinde de sıkışıklık ve huzursuzluk hakimdi. Ortalık kapalı bir yere tıkılmış ve yapacak hiçbir işleri olmamasının verdiği gerginlikle sürekli gevezelik ederek bir aşağı bir yukarı volta atan insanlardan geçilmiyordu. Kadınların cıvıltılı şakalaşmaları, güvertenin dar geçitlerinde çaresizce dönüp duran yürüyüş, sürünün sandalyelerin önünden geveze bir huzursuzluk içinde bir o yana bir bu yana geçişi ve sürekli birbirleriyle karşılaşması bir şekilde bana acı veriyordu. Yeni bir dünya görmüştüm. Dört nala bir kovalamaca içinde hızlıca birbirine karışan görüntüler içmiştim. Artık onları düşünmek, dağıtmak, organize etmek, kafamda yeniden canlandırarak gözüme çarpan şeyleri bir çeki düzen vermek istiyordum. Ama bu sıkışık bulvarda bir dakika bile durup dinlenmek yoktu. Bir kitabın satırları gevezelik yaparak önümden geçenlerin belli belirsiz gölgeleri altında silinip gidiyordu. Gemideki bu gölgesiz ve hareketli dar geçitte insanın kendisiyle baş başa kalması imkansızdı. 3 gün boyunca bunu denedim. Pes etmiş halde insanları, denizi izledim. Ama deniz hep aynıydı. Mavi ve boş. Sadece gün batımında aniden bütün renkler üzerine dökülmüş gibi oluyordu. İnsanlara gelince onları 3-24 saatin sonunda adeta ezberlemiştim. Her surat bıkkınlık derecesinde tanıdık geliyordu. Kadınların tiz gülüşleri artık sinirlerimi bozmuyor, birbirine yakın duran iki Hollandalı subayın gürültülü münakaşaları beni kızdırmıyordu. Geriye sadece kaçmak kalıyordu. Ama kamera sıcak ve nemliydi. Salonda İngiliz kızlar yarım yamalak valsler çalarak hiç durmadan kötü piyano müziği üretiyorlardı. Sonunda kararlı bir şekilde saat düzeni ters yüz ettim. Hemen öğleden sonra kameraya indim. Tabii öncesine birkaç birayla kendimi uyuşturmuştum. Böylece akşam yemeğini ve dans akşamını uyuyarak geçirdim. Uyandığımda kameranın daracık tabutu tamamen karanlık ve havasızdı. Vantilatörü kapatmıştım. Bu yüzden yağlı ve nemli hava şakaklarıma hücum ediyordu. Duyularım adeta uyuşmuştu. İçinde bulunduğum yeri ve zamanı idrak etmem dakikalar aldı. Saat gece yarısını geçmiş olmalıydı. Zira ne müzik duyuyordum ne de adımların aralıksız sürüklenişini. Sadece makine dairesinin sesi duyuluyordu. Devasa geminin atan kalbi, geminin gıcırdayan gövdesini güç bela ileriye, bir görünmeze doğru itmeye devam ediyordu. El yordamıyla güverteye çıktım. Bomboştu. Başımı kaldırıp bacanın tüten kulesinin ve hayalet gibi parıldayan direklerin üst tarafına bakar bakmaz gözlerime büyüleyici bir aydınlık hücum etti. Gökyüzü pırıl pırıldı. İçinde bembeyaz uçuşan yıldızlara göre karanlıktı ama yine de pırıl pırıldı. Sanki orada muazzam bir ışığı örtmekte olan kadife bir perde vardı. Sanki parıldayan yıldızlar sadece o perdedeki delikler ve yırtıklardı. O anlatılmaz aydınlık da oralardan sızıp öyle parlıyordu. Gökyüzünü daha önce hiç o geceki gibi görmemiştim. Öylesine parlak, öylesine çelik mavisi ve sertti. Ama yine de kıvılcımlar saçıyordu, ışıklar sızdırıyor, coşkuyla taşıyor, aydan ve yıldızlardan aşağıya akan ve bir yandan da için için yanan, gizemli bir iç bölgeden geliyormuş gibi görünen ışıklarla kaynıyordu. Beyaz boyalar, geminin bütün kenar hatlarını kadife karanlığındaki denize karşı ışıl ışıl parlatıyor, halatlar, serenler, bütün ince çizgiler, bütün silüetler bu sel gibi akan parıltının içinde eriyip gidiyordu. Direklerin tepesindeki ışıklar, gökyüzünün parlak yıldızları arasındaki bu dünyevi sarı yıldızlar sanki boşlukta sallanıyorlar ve bunların üst tarafında gözetleme yerini yuvarlak gözümden sarkıyorlardı. Ama o sırada tepemde o büyüleyici takım yıldız duruyordu. Güney haçı takım yıldızı. Parıldayan elmas çivilerle görünmezliğe çakılmış, adeta havada asılı kalmıştı. Bu sırada hareket eden tek şey gemiydi. Sessizce titreyerek nefes alıp veren göğsüyle bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı dalıp çıkarak karanlıklardan, dalgalardan fırlayan o devasa yüzücü. Öylece durdum ve gökyüzüne baktım. Kendimi yukarıdan sıcak suyun döküldüğü bir banyoda gibi hissediyordum. Elimi yıkayan tek şey o beyaz ve ılık ışıktı. Omuzlarıma, başıma yumuşacık dökülüyor ve bir şekilde sanki içime işliyordu. Çünkü içimdeki bütün karanlıklar birdenbire aydınlanmıştı. Özgürleşmiş gibi nefes alıyordum. Arınmış, bir anda saadete kavuşmuştum. Dudaklarımda berrak bir içecek gibi havayı hissediyordum. Yumuşak, mayalanmış, hafifçe sarhoş eden havayı. İçinde meyvelerin nefesini, uzak adaların kokusunu taşıyan havayı. Güverteye çıktığımdan beri ilk kez içimi düş görmenin kutsal arzusu sardı. Hatta daha da şehvetlisi. Bedenimi bir kadın gibi beni saran o yumuşaklığa teslim etme arzusu. Uzanmak istiyordum. Gözlerimi kaldırıp o beyaz hiyeroglifleri izlemek. Ama güverterdeki şezlonglar, iskemleler kaldırılmıştı. Bu boş gezinti güvertesinin hiçbir yerinde rüyalarla dolu bir uyku için uygun yer yoktu. Böylece el yordamıyla yürümeye devam ettim. Yavaş yavaş geminin ön kısmına doğru ilerliyordum. Nesnelerden çıkıp giderek daha şiddetli bir şekilde üzerime geliyormuş gibi görünen ışık gözlerimi tamamen kamaştırmıştı. Bu kireç beyazı, ışıl ışıl parlayan ışık neredeyse acı vermeye başlamıştı. Ama ben kendimi gölge bir yere gömmek istiyordum. Bir mindere uzanmak istiyordum. Parıltıyı üzerimde hissetmek için değil, bilakis üst tarafımda nesnelerden yansır halde karanlık bir odadan bir manzaraya bakar gibi onu izlemek için. Nihayet palamarın ve demir halatların üzerinden sendeleyerek bordaya ulaştım ve aşağı baktım. Geminin burnu karanlığı yarıyor ve erimiş ay ışığı köpürerek yarığın her iki tarafına saçılıyordu. Saban simsiyah akan toprağa hiç durmadan dalıp çıkıyor ve ben yenilen doğanın acısını hissediyordum. Bu parıltılı oyundaki dünyevi kuvvetin bütün şehvetini hissediyordum. İzlerken zaman kavramını yitirmiştim. Bir saattir mi böyle duruyordum, yoksa sadece birkaç dakikadır mı? Geminin muazzam beşiği beni zamanın içinde bir aşağı bir yukarı savurup duruyordu. İçimi bir yorgunluğun kapladığını hissediyordum. Şehveti andıran bir yorgunluktu bu. Uyumak, rüya görmek istiyordum. Ama bu büyüden çıkmak, aşağıdaki tabutuma geri dönmek istemiyordum. Gayri ihtiyari ayağımla yerdeki bir halat yığına dokundum. Onun üzerine oturdum. Gözlerimi kapadım. Ama tamamen karanlık değildi. Çünkü hem onların üzerinde hem de benim üzerimde o gümüşü parıltı akıp duruyordu. Aşağıda suyun sessizce hışırdadığını duyuyordum. Üzerimde ise bu dünyanın beyaz serinin belli belirsiz tınısını. Ve yavaş yavaş bu hışırtılar kanımda kabarmaya başladı. Artık kendimi hissetmiyordum. Bu nefeslerin benim kendi nefeslerim mi yoksa geminin uzakta çabalayan kalbinin mi olduğunu bilmiyordum. Bu gece yarısı dünyasında dinmek bilmeyen bir hışırtı içinde akıyor, akıntıda kaybolup gidiyordum. Yanı başımdan gelen kısık, kuru bir öksürük sesiyle yerimden sıçradım. Neredeyse beni sarhoş eden rüyamdan korkuyla uyandım. O vakte kadar kapalı olan göz kapaklarıma vuran beyaz ışıktan kamaşan gözlerim ihtiyatla açıldı. Hemen yanı başımda, küpeşlerin gölgesinde bir gözlüğün yansıması gibi bir şey parladı. Sonra da büyük, yuvarlak bir kıvılcım göründü. Bir piponun koruydu bu. Anlaşılan oraya otururken eğilip geminin burnu tarafından yarılan köpüklü sulara ve yukarıdaki güney haçı takım yıldızına baktığım için bütün bu zaman zarfında orada sessizce oturmuş olması gereken bu komşuyu fark etmemiştim. Gayri ihtiyari hala tam ayılamamış halde "Özür dilerim," dedim Almanca. "Ah, rica ederim," diye yine Almanca cevap verdi karanlıktan bir ses. Hemen yanı başında karanlık yüzünden göremediğim biriyle sessiz bir şekilde oturmanın ne kadar tuhaf ve ürkütücü olduğunu anlatamam. Gayri ihtiyari bu insanın tıpkı benim ona yaptığım gibi gözlerini bana diktiğini hissediyordum. Ama üzerimizdeki beyaz parıltılar içinde akan ışık o kadar güçlüydü ki kimse kimsenin gölgedeki silüetinden başka bir şey göremezdi. Sadece nefes alıp verişlerini duyar gibiydim. Bir de pipodan çektiği şiddetli nefesleri. Suskunluk dayanılmazdı. Çekip gitsem daha iyiydi ama bu çok kaba olacaktı. Böyle durup dururken gitmek. Ne yapacağımı bilemez halde cebimden bir sigara çıkardım. Kibrit tıslayarak yandı. Işığı bir saniye kadar o dar mekanda titredi. Gözlük camlarının arasında yabancı bir yüz gördüm. Daha önce gemide hiç görmediğim bir yüzdü. Ne yemeklerde ne de koridorlarda. İster birden parlayan alev gözlerini acıttığı için olsun, ister bir halüsinasyon olsun, yüzü korkutucu bir biçimde çarpılmış gibi bir hal aldı. Karanlık ve tıpkı kobolda benziyordu. Ama daha ben ayrıntıları açık seçik görmeye fırsat bulamadan karanlık belli belirsiz ortaya çıkan hatları tekrar yuttu. Sadece bir şeklin silüetini görüyordum. Karanlığa nakşedilmiş karanlık olarak ve bazen de boşlukta piponun yuvarlak kırmızı ateşten halkasını. Kimse konuşmuyordu ve bu suskunluk tropikal iklim gibi boğucu ve bunaltıcıydı. Sonunda daha fazla dayanamadım. Ayağa kalktım ve kibarca "İyi akşamlar," dedim. "İyi akşamlar," diye cevap verdi karanlıktan boğuk, sert, paslı bir sesle. Palangaların arasından direklere sürtüne sürtüne güçlükle ilerledim. O sırada arkamdan bir ayak sesi geldi ve telaşlı, tedirgin bir sesti. Bu az önceki komşuydu. Gayri ihtiyari olduğum yerde durdum. Yanıma fazla yaklaşmadı. Karanlıkta attığı adımların şeklinden korkuya ve sıkıntıya dair bir şey hissettim. "Kusura bakmayın," dedi sonra telaşta. "Sizden bir ricam olacak. Ben kekeliyordu ve mahcubiyetten konuşmaya devam edemiyordu. Benim özel, çok özel nedenlerim var. Buraya saklanmak için. Yani bir yaz. Güvertedeki topluluktan uzak duruyorum. Yani sizi kastetmiyorum. Hayır, hayır. Ben sadece bir şey rica edecektim. Beni burada gördüğünüzü kimseye söylemezseniz size minnettar kalırım. Bunlar tabiri caizse kişisel nedenler. Beni insanların arasında karışmaktan alıkoyan, evet, evet pekala, çok zor durumda kalırım. Şayet siz birilerine söz edecek olursanız. Burada birinin geceleri benim yine kelimeler boğazına takıldı. Arzusunu yerine getireceğimi alelacele söyleyerek adamı içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtardım. Birbirimize ellerimizi uzattık. Ardından kamerama geri döndüm ve tuhaf bir şekilde karışık ve görüntülerin birbirine girdiği derin bir uyku çektim. Sözümü tuttum ve o acayip karşılaşmadan gemideki kimseye söz etmedim. İçimdeki anlatma hevesi pek de az olmamasına rağmen. Zira bir gemi yolculuğunda en ufak bir şey olaya dönüşür. Ufukta beliren bir yelken, sıçrayan bir yunus, yeni fark edilen bir flört, ayaküstü yapılan bir şaka. Öte yandan bu sıra dışı yolcu hakkında daha fazla şey öğrenme arzusu da içimi yakıp kavuruyordu. Yolcu listesine ona ait olabilecek bir isim aradım. Onunla ilişki içinde olabilecek insanları inceledim. Bütün gün sinirli bir sabırsızlığın pençesindeydim ve aslında onunla tekrar karşılaşabilecek miyim diye sadece akşamın olmasını bekliyordum. Esrarengiz psikolojik şeylerin üzerinde adeta ürkütücü bir gücü olur. İlişkileri çözmek için yanıp tutuşurum. Ve tuhaf insanların sadece varlıkları onları tanıma arzusunu bir tutkuya dönüştürür. Bu bir kadının elde etme arzusundan çok da az değildir. Gün uzadıkça uzadı. Ufalanıp parmaklarımın arasından bomboş akıp gitti. Erkenden yatağa girdim. Gece yarısı uyanacağımı, içimdeki merakın beni uyandıracağını biliyordum. Ve gerçekten de bir önceki gece uyandığım saatte uyandım. Saatin fosforlu kadranında akrep ve yer kovanın üst üste gelerek parlak bir çizgi oluşturmuşlardı. Aceleyle boğucu kameramdan çıkarak daha boğucu bir geceye karıştım. Yıldızlar dün geceki gibi parlıyordu. Dağınık ışıklarını titreyen geminin üstüne boşaltıyorlardı. Yukarılarda güney haçı takım yıldızı ışıl ışıl parlıyordu. Her şey dünkü gibiydi. Tropiklerde geceler ve gündüzler birbirlerine bizim küredekinden daha çok benzerler. Sadece içimdeki bu yumuşak, akışkan, hayalperest uyanıklık hali dünkü gibi değildi. Bir şey beni çekiyor, kafamı karıştırıyordu ve o şeyin beni nereye çektiğini biliyordum. Borda kısmındaki o siyah kütleye, acaba hala orada hareketsiz bir biçimde oturuyor muydu o esrarengiz adam? Yukarıdan geminin çan sesi geldi. Bu beni hızla harekete geçirdi. Adım adım, istem dışı ve yine de o tarafa çekilerek kendimi oluruna bıraktım. Daha provaya varmamıştım ki orada birden göze benzeyen kırmızı bir şey parıldadı. Pipo. Demek ki oradaydı. Gayri ihtiyari geri sıçradım ve olduğum yerde kaldım. Bir an sonra yürümeye devam edecektim ki ileride karanlıkta bir şey hareket etti. İki adım attı ve birden tam önümde bir ses duydum. Kibar ve çekingen bir ses. Kusura bakmayın dedi. Sanırım yine yerinize geçmek istiyorsunuz ama içimden bir ses sizin beni görünce bundan vazgeçtiğinizi söylüyor. Lütfen siz yerinize geçin, ben giderim. Aceleyle benim açımdan sorun olmadığını, orada olmasını, sadece onu rahatsız etmemek için geri durduğumu söyledim. Beni rahatsız etmiyorsunuz dedi acı bir sesle. Tam tersine, bazen yalnız olmadığıma seviniyorum. 10 gündür tek bir kelime bile konuşmadım. Aslında yıllardır. Artık o kadar zor geliyor ki bu. Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla. Artık kameramda duramıyorum. O toputun içinde. Artık yapamıyorum. Öte yandan insanlara da katlanamıyorum. Çünkü bütün gün gülüyorlar. Şu an bunu kaldıramam. Sesleri kameramın ta içine kadar geliyor ve ben kulaklarımı tıkıyorum. Kuşkusuz, tabii ki bilmiyorlar. Neyse işte bilmiyorlar ve zaten yabancıları ne ilgilendirir ki bu? Tekrar sustu. Sonra aniden ve aceleyle şöyle dedi. Ama size yük olmak istemem, gevezeliğimi affedin. Önümde eğilerek oradan ayrılmak istedi. Ama ben buna ısrarla karşı çıktım. Bana kesinlikle yük olmuyorsunuz. Burada sakin sakin birkaç kelime konuşmak beni de mutlu eder. Bir sigara alır mısınız? Bir tane aldı. Sigarasını yaktım. Yüzü yine aydınlanarak geminin siyah duvarından ayrıldı. Ama bu kez tamamen bana dönmüştü. Gözlüğün arkasındaki gözleri merak ve delice bir güçle yüzümü inceliyordu. İçimi bir korku kapladı. Bu insanın konuşmak istediğini hissediyordum. Konuşmak zorunda olduğunu ve biliyordum ki ona yardım etmek istiyorsam susmak zorundaydım. Tekrar oturduk. Orada ikinci bir şezlongu vardı. Onu bana verdi. Sigaralarımız parıldıyordu. Onunkinden çıkan ışık çemberinin karanlıktaki o tedirgin titreyişinden ellerine sarsıntı içinde olduğunu anladım. Ama ben susuyordum, o da susuyordu. Sonra birden kısık bir sesle sordu. Çok mu yorgunsunuz? Hayır, kesinlikle değilim. Karanlıktan gelen ses yine duraksadı. Size bir şey sormak istiyorum. Yani daha doğrusu size bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Karşıma çıkan ilk kişiye yönelmem çok saçma. Ama ben ruhsal olarak korkunç bir durumdayım. Mutlaka biriyle konuşmak zorunda olduğum bir noktadayım. Yoksa mahvolacağım. Eminim bunu anlayacaksınız. Eğer anlatırsam bana yardım edemeyeceğinizi biliyorum. Ama bu suskunluk beni bir tür hasta etti. Ve bir hasta da diğerleri için her zaman gülünçtür. Onun sözünü kestim ve kendine bu kadar eziyet etmemesini rica ettim. Bana anlatabilirdi. Elbette ona hiçbir şey için söz veremezdim. Ama yardıma hazır olduğunu göstermek bir insanlık göreviydi. Eğer insan bir başkasını zor durumda görürse elbette ona yardım etme mecburiyeti ortaya çıkardı. Görev, yardıma hazır olduğunu gösterme. Bir girişimde bulunma görevi. Yani siz de aynı fikirdesiniz. Siz de bunun insanlık görevi olduğu fikrindesiniz. Yardıma hazır olduğunu gösterme görevi. Bu cümleyi 3 kez tekrar etti. Onun bu duygusuz ve inatçı tekrarları beni dehşete düşürdü. Bu adam deli miydi, sarhoş muydu? Ama sanki aklımdan geçenleri dudaklarımla söylemişim gibi birden bambaşka bir sesle şöyle dedi. Belki benim deli olduğumu düşüneceksiniz ya da sarhoş. Hayır, değilim, henüz değilim. Sadece söylediğiniz o sözcük beni tuhaf bir şekilde etkiledi. Tuhaf çünkü beni rahatsız eden şey tam da bu. Yani insanın görevi olup olmaması. Görevi. Yeniden kekelemeye başladı. Sonra kısa bir süre sustu ve ardından yeni bir şekle anlatmaya başladı. Aslında ben doktorum ve bu meslekte böyle vakalarla sık sık karşılaşılır. Böyle ölümcül vakalarla. Evet, sınırdaki vakalar diyelim. İnsanın görevi olup olmadığını bilmediği vakalar. Yani sadece diğerine karşı görevi yok ki insanın. Kendine karşı da var. Devlete karşı da, bilime karşı da var. Yardım edelim. Elbette. Zaten bunun için varız. Ama böyle düsturlar her zaman sadece teoriktir. Nereye kadar yardım edelim ki? İşte siz, yabancı bir insan. Ben de size yabancıyım ve ben sizden beni burada gördüğünüz konusunda suskun kalmanızı rica ediyorum. Tamam, siz de suskun kalıyorsunuz. Bu görevi yerine getiriyorsunuz. Sizden benimle konuşmanızı rica ediyorum çünkü kendi suskunluğumda boğulmak üzereyim. Beni dinlemeye hazırsınız. Tamam, ama bu çok kolay ki. Peki ya sizden beni tutup küpeşteden denize atmanızı rica etsem? O zaman iyilikseverliğiniz, yardımseverliğiniz o noktada biter. Bir yerde biter işte. Kişinin kendi yaşamıyla, kendi sorumluluklarıyla karşı karşıya kaldığı yerde. Bu görev bir yerlerde bitmek zorunda. Ya da acaba doktorların görevi bitemez mi? O bir kurtarıcı, her an herkese yardıma hazır biri mi olmalı? Sırf üzerinde Latince kelimeler olan bir diploması var diye. Gerçekten de kendi hayatını hiçe mi saymalı? Kendi kanına su mu karıştırmalı? Sırf biri gelip ondan asil davranmasını, yardımsever ve iyi olmasını istiyor diye. Evet, sorumluluğunda bir sınır var. İnsanın artık daha fazlasını yapamadığı bir yer. Adam tekrar sustu. Sonra kendini tekrar toparladı. Kusura bakmayın, birden çok heyecanlandım ama sarhoş değilim. Henüz sarhoş değilim. Bu cehennemi yalnızlık içinde, bu da başıma sık sık gelir. Bunu size rahatlıkla itiraf edebilirim. Düşünün ki 7 yıl boyunca neredeyse yalnızca yerlilerin ve hayvanların arasında yaşadım. Böyle olunca da insan sakin konuşmayı unutuyor. O zaman da insan bir başladı mı gerisi sel gibi geliyor. Ama bir dakika, evet hatırladım. Size bir şey soracaktım. Size bir olay anlatacak ve böyle bir durumda insanın yardım etme yükümlülüğü var mıdır diye soracaktım. Yani meleksi bir saflıkla yardım etmek. Sanki bir yandan da bunun uzun sürmesinden korkuyorum. Gerçekten yorgun değil misiniz? Hayır, kesinlikle değilim. Ben çok teşekkür ederim. Almaz mısınız? Karanlıkta el yordamıyla arkasında bir yeri yokladı. Çıkarıp yanına koyduğu iki, üç ya da daha fazla şişe birbirine çarpıp çıngırdadı. Bana bir bardak viski verdi. Ben viskiye şöyle bir dudak ucuyla dokunurken o kendininkini bir dikişte boşalttı. Bir an aramıza sessizlik oldu. O sırada çan çaldı. Saat yarımdı. Neyse, size bir olay anlatmak istiyorum. Varsayın ki bir doktor küçük bir şehirde ya da daha doğrusu kırsalda bir doktor. Tekrar sustu. Sonra koltuğunu hızla çekip bana doğru geldi. Bu böyle olmaz. Size her şeyi doğrudan anlatmam lazım. En başından, yoksa anlamayacaksınız. Bunu genelleyerek teori olarak dile getirmek mümkün değil. Size kendi olayımı anlatmam lazım. Burada utanacak, gizleyecek bir şey yok. Benim önümde insanlar da çırılçıplak soyunurlar. Bana yaralarını, idrarlarını, dışkılarını gösteriyorlar. Eğer insan kendisine yardım edilmesini istiyorsa lafı dolandırmamalı. Hiçbir şey saklamamalı. Hiçbir şekilde size hayali bir doktoru anlatmayacağım. Çırılçıplak soyunuyorum ve diyorum ki ben bu kirli yalnızlık içinde utanmayı tamamen unuttum. İnsanın ruhunu parçalayan ve kemiklerinden iliğine emen bu lanet olası dünyadan. Herhangi bir hareket yapmış olmalıyım ki birden durdu. Ah, karşı çıkıyorsunuz anlıyorum. Hindistan sizi büyüledi. Tapınaklar ve palmiye ağaçları. Bütün romantizmiyle 2 aylık bir gezi. Evet, tropikler çok büyüleyici doğrusu. Trenle, otomobille, çekçekle gezildiğinde. 7 yıl önce buraya ilk geldiğimde ben de daha farklı hissetmedim. O zamanlar neler hayal etmedim ki? Dili öğrenecektim. Kutsal kitapları orijinalinden okuyacaktım. Hastalıkları inceleyecektim. Bilimsel çalışmalar yapacaktım. Yerlilerin psişelerini araştıracaktım. İnsanlığın, medeniyetin bir misyoneri olacaktım. Buraya gelen herkes aynı hayali kurar. Ama bu görünmez sera içinde insanın gücü tükenir. Ateş ne kadar kinin yutarsa yut, yine de ateşin çıkar. İnsanı iliklerine işler, halsiz ve bitkin düşersin. Pelteleşir, deniz anası gibi olursun. Bir şekilde kişi Avrupalı olarak gerçek varlığından uzaklaşır. Büyük şehirlerden gelip böyle lanet olası bir bataklığın içine girdiği zaman. Er ya da geç herkes pes eder. Kimi içki içer, kimi afyon çeker. Kimileri de dövüşür ve canavarlaşır. Herkes en azından bir parça delirir. Avrupa'yı özlersin. Bir gün tekrar bir sokakta yürümenin, aydınlık taş bir odada beyaz insanlarla oturmanın hayalini kurarsın. Yıllarca ve yıllarca sadece bunu hayal edersin. Ve en sonunda izne çıkma zamanın gelir. Ama kalkıp gidemeyecek kadar tembelleşmişsindir. Orada seni unuttuklarını bilirsin, artık yabancısındır. Bu denizde herkesin tekmelediği bir deniz kabuğusundur. Böylece orada kalırsın. O sıcak, ıslak ormanlarda bataklığa gömülür, heba olur gidersin. Kendimi o pislik yuvasına attığım güne lanet olsun. Birinci ayrımın sonu.